Ayrım 4, sayfa 40. Havala, Murat Ağırel. Tam da burada bir sorun var. Resmi evraklara bakınca iki ayrı yakalama yapılan iki konteynerin ait olduğu konşimentolar ise bu tarihlerden çok daha önce tanzim edilmiş. Konu hakkında uzmanlara bu durumu sorduğumda anlaşma ve satış olmadan konşimentoların tanziminin mümkün olmadığı cevabını verdiler. Aslında muz konteynerlarda bu operasyona kadar tüm şirketin savunması bu yöndeydi. Ancak iddialar, para transferleri, konteynerların ilk yükleme tarihindeki konşimentoları, konşimento eki, diğer resmi evrak ve sertifikalar yönünden hiç incelenmedi. Savcılık ise iddianamede uyuşturucunun bizzat buz kolilerinin içerisine saklanması nedeniyle şüphelilerin uyuşturucudan haberdar olmamalarının mümkün olmayacağı, ayrıca bu kadar yüksek miktarda uyuşturucunun alıcı kişilerin bilgisi olmadan gönderilemeyeceği değerlendirilmekle birlikte, aksi durumun hayatın olağan akışına ters olduğu da aşikardır diye belirtmiş. Mesele şu: paletlere yüklenmiş durumdaki muz kutularının içine konmuş paketlerin limanda konteyner açılarak başkaları tarafından gizlice alınması pek akla uygun gelmiyor. Kokainin nasıl ve kimlerce sevk edileceği, para trafiğinin nasıl işlediği gibi sorular yanıtsız. Çünkü öz şimşekleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen firmalara aynı yöntemle kokain gelmeye devam ediyordu. 20 Ekim 2021 günü Mersin Limanı'nda öz şimşeklere gelen bir muz konteynerında 61 kilo kokain daha yakalandı. Savcılık savunma kararı verdiği bu olaya ilişkin Nimet Şimşek'in diğer oğlu Bedirhan Şimşek'i tutukladı. Yakalanan uyuşturucu miktarı 61 kilogram. Az gibi görünebilir ama başka bir olay var. Muz kolileri içerisinde saklanmış 52 paket içinden çıktı bu uyuşturucular. Yakalanan 61 kiloya ait bilgilere de ulaştım. Dipnot Murat Ağırel: kokain rotasını takip için konteynere GPRS koyulmuş. Yeni Çağ 05.05.2022. Konteyner numarası SZLU 165-59-3, gemi adı MSC Naisha 3. Liberya bandıralı kokainlerin çıktığı buzları gönderen firma Noboa Trading Company. Çıkış ülkesi Ekvador, Guayaquil Limanı. Alıcı kim? Öz Şimşekler Gıda. Yani firmanın sahipleri tutuklu olmasına rağmen firma halen yapmaya devam ediyor. Şimdi o da yakalanan kokain operasyonunun sonucunda tutuklandı. Olayın dosyası da 1.3 tonluk operasyon dosyası ile birleştirildi. Akıl alır gibi değil. Bütün aile efradı Türkiye'nin en büyük miktarlı kokain yakalaması nedeniyle tutuklu olacak. Sen aynı şekilde iş yapmaya devam edeceksin. Haydi diyelim haklılar ve muz konteynerini denizde satın aldılar. Kokain olan konteynerler hep size mi denk gelir? Tam da bu yüzden kafamda oturmayan kısımlar var. Ayrıca firmanın serbest bölge üyeliği de devam ediyor. Serbest bölgedeki yetkilileri Nimet Şimşek, Mesut Seçkin ve Demir Semerci gözüküyor. İddiaya göre işleri oğul değil, bir başkası idare ediyor. Hatta Ekvador Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nün ve Mersin Narkotik'in başarılı operasyonları sonrasında bu rotayı kullananlar çözüm yolları aramaya başladılar. Aslında bu iddiaları doğrulayacak bir gelişme daha yaşandı. Yine Kolombiya, yine muz, yine kokain. Kolombiya'dan yükünü alarak yoluna devam eden bir geminin Malta limanına yanaştığı 6 Nisan Çarşamba günü güvenlik görevleri gemiye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 40'lık bir konteyner içinde bulunan 200 kutu muz arasında 26 kutuya gizlenmiş halde piyasa değeri 108 milyon avro olan 800 kilogram yüksek saflıkta kokain ele geçirildi. Lovin Malta'da yer alan bilgilere göre geminin yanaştığı liman Malta Freeport. Limanın %50'si Türk firması Yılport'a ait. Daha önce de yine Yılport limanlarında uyuşturucu maddeler yakalanmıştı. Brezilya'dan gelen ve Kocaeli Dil Ovası'ndaki Yılport Limanı'na yanaşan geminin içindeki bir konteynerda 540 kilo kokain, Orta Amerika ülkesi Panama'da, Türkiye'de Mersin Limanı'na gelen başka bir konteynerda 616 paket kokain ele geçirilmişti. Yılport Holding daha önce bir açıklama yapmış, 10 ülkede 22 adet liman işlettiğini belirterek çalıştığımız limanların bazılarında, bilhassa Latin Amerika'daki limanlarımızda maalesef kaçakçılık girişimleriyle karşılaşmaktayız. Limanlarımızı en üst seviyede kaçakçılığa karşı mücadele ekipmanlarıyla donatsak dahi yasa dışı örgütler farklı yöntemler deneyerek kaçakçılık faaliyetleri denemektedirler. Buna karşılık biz de kolluk kuvvetleriyle eşgüdüm içinde çalışarak her yıl tonlarca kaçak mal yakalıyoruz ve yerel güvenlik birimlerine teslim ediyoruz demişti. Peki Malta'da yakalanan ve piyasa değeri 108 milyon avro olan 800 kilogram kokaini kim gönderiyordu ve kime geliyordu? Yazalım. Şayet kokain yakalanmasaydı MSC Polina gemisi ve Medurp 049-746 konşimento numarası ile Mersin Limanı'na gelecekti. Gönderici ise C.I. Banakol adlı firma. Alıcısı Ose Fruit adlı firma olacaktı. Firma yetkilisi olarak Demir Semerci görünüyor. Dipnot Murat Ağrel. Yine Kolombiya, yine muz, yine kokain. Yeni Çağ 07.05.2022. Bu ismi aklınızda tutun. Firmanın kuruluş tarihi 29 Temmuz 2021. Buraya kadar bilgiler yüzeysel. Gelin aradaki bağları size anlatayım. Mersin Limanı'nda 1.3 ton kokain ele geçirildiğine detaylıca anlattım. Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuydu. OSE firmasının sahibi Demir Semerci daha önce Öz Şimşekler'in çalışanıydı. Halen açık kaynaklarda Öz Şimşekler'in Mersin serbest bölgedeki yetkilileri Nimet Şimşek, Mesut Sekin ve Demir Semerci gözüküyor. Öz Şimşekler 1.3 ton kokainle hangi tarihte yakalanmıştı? 16 Haziran 2021. Peki OSE firması ne zaman kurulmuş? 29 Temmuz 2021. Yani 1,5 ay sonra. Garip bir tesadüf mü sizce? Daha bitmiyor. OSE firmasının kuruluşunda verilen e-posta adresi de ilginç. osmansonmez@gmail.com. Osman Sönmez kim peki? Suriye asıllı SH kokain dosyasında tutuksuz yargılanan Öz Şimşekler firmasının sahiplerinden Hasan Şimşek'in yakın arkadaşı. Mutlaka uyuşturucu kartelleri kokaini konteynere gizlice yerleştirmiştir ve alıcı firmanın da bundan haberi yoktur. Zira diğer yakalanan kokainlerde de aynısı olmuştu. Ayrıca yeni firma bu muzları yoldan aldığını, kokainden haberi olmadığını iddia edecektir. Ancak anlamadığım şu, bu dosyada muzların Kolombiya'dan yüklenirken OSE firmasına yüklendiği, yani alıcının belli olduğu çok açık. Konuştuğum kaynakların aktardığına ve araştırmama göre Consimento Colombia çıkıştı. Tarihi ve alıcı bilgileri net. Ayrıca sağlık sertifikası da Kolombiya'dan çıkarken düzenlenmiş. 11 Mart'ta gemiye yüklenmiş. 14 Mart'ta Consimento basılmış. 15 Mart'ta sağlık sertifikası düzenlenmiş. Malta'da yakalama olunca nasıl oluyorsa gemi firmasından 5 Nisan tarihli aynı numaralı bir konşimento düzenletilmiş. Yolda alındı diyebilmek için mi acaba? Ben savcı değilim. Bu kitapta mahkeme salonu değil. Ancak olaylardaki ayrıntılar bazen tesadüfle açıklanamayacak kadar çok karşıma çıkıyor. Bunları araştıracak olan mutlaka savcılık makamı ve mahkemelerdir. Ancak ülkemizin sırtına kene gibi yapışan uyuşturucu illetiyle mücadele etmek her yurttaşın asli görevi, en başta da gazetecilerin. Farkında mısınız? Ne kadar karışık da gözükse aslında bütün işlemler aynı isimlerin etrafında gerçekleşiyor. Tam olarak anlatmak istediğim de bu. Belki eksik, belki daha fazla ama işleyişin bir bölümü böyle. Size Mersin Limanı merkezli Türkiye'deki kokain ticaretine ilişkin ulaşabildiğim bilgileri aktarıyorum. Demiştim ki büyük bir tablodaki resmin ilk fırça darbelerini vuruyoruz. Şimdi ise o büyük resmin rötuşlarını yapıyoruz. Biliyorum, çok isim, çok şirket ismi verdim, anlaşılır olması için uğraştım. Son operasyonda yakalanan Öz Şimşekler şirketinin 4 yıl önce gümrük müfettişi tarafından yapılan rutin incelemelerinde yurt dışına 70 milyon dolar fazla transfer yaptığını tespit edildiği ileri sürüldü. Müfettiş sadece gümrük işlemleri için inceleme yaptığından gümrük vergisi kaçakçılık cezası düzenledi ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şirket bu fazla ve yersiz transferi açıklayamadığı halde önce müfettiş değiştirildiğine dair bilgiler var. Daha sonra tekrar atanan ikinci müfettiş de değiştirildi. Para cezası ve ağır cezada açılan dava düştü. Bu durum bize dışa dönük operasyonların biraz da içe dönük olması gerektiğini gösteriyor. Karar duruşmasında Nimet Şimşek, uyuşturucu ithal etme suçundan 30 yıl, oğlu Bedirhan Şimşek ise 27 yıl 6 ay hapis cezası aldı. İki sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti diğer sanıklar içinse beraat kararı verdi. Tutuklu sanıklar Yargıtay'a itirazda bulundu ancak 16 Şubat 2024 tarihinde Yargıtay 10. Ceza Dairesi ilgili davada şirket sahibine 30 yıl, oğlunu da 27 yıl 6 ay hapis cezası verilen kararı onadı. Bu iş böyle kapanmıştı. Kızıl Ordu subayının yakalanan kokainleri. Bakın, Öz Şimşekler davasının iddianamesinde uyuşturucunun göndericisi olarak tanımlanan İzzet Rastoder'e ilişkin bilgiler ise dikkat çekici. Slovenya asıllı firmanın sahibi Karadağ asıllı Slovenya vatandaşı İzzet Rastoder, eski Kızıl Ordu subayı, 15 yıla yakındır Derby markası ile muz piyasasında ve Slovenya vatandaşlığı da alan Rastoder bu ülkede havayolu şirketi ile liman sahibi. Rastoder'in firmasına ait başka ülkelere gönderilen muzlarda da yüzlerce ton kokain yakalanmıştı. Bu yakalamadan 2 ay kadar önce Karadağ'da Rastoder'e ait tırda muz kolileri içinde 1.2 ton uyuşturucu ele geçirildi. En son ise 13 Mayıs 2022 tarihinde Rastoder yine Derby markası ile Malta limanında 15 ton kokain yakalattı. Türkiye'nin narkosu. Halk TV'deki program arkadaşlarımla Mersin Mezitli Belediyesi'ne bir söyleşi için gittik. Söyleşi sonrası fırsat bu fırsat diyerek Timur Soykan'la birlikte muz üreticilerini ve ithalatçılarını gezdik. Duyduklarımız karşısında kulaklarımıza inanamadık. Mersin'de bazı büyükelçilik temsilcileriyle birlikte yurt dışından gelen sözde muz satıcıları şehirdeki yerleşik muz ithalatçılarını geziyorlar. Bir esnaf bu durumdan şüpheleniyor ve kendisine gelen kişileri araştırıyor. Söylediklerinin doğru olmadığı sonucuna ulaşıyor. Bahse konu gelen firmanın kayda değer bir muz ticareti yok. Tahmin ve iddialar durumu kontrol etmek için gelen kişiler olduğu yönünde. Artık işleyiş de değişti. Yurt dışı firmaları Mersin'deki alıcıları yurt dışı merkezli şirketler olarak gösteriyor. Mesela ETC, Generations alıcısını Extra Golden Fruit Company olarak değiştirdi. Daha önce de birçok kez kokain yakalanan muzların göndericisi Sandra Moreno da alıcısını Calfux S.A. olarak değiştirmiş. Yine Sandra Moreno'nun zaman zaman kullandığı Panama merkezli bir başka şirket daha var. Rockstone Trading Incorporation Leffener S.A. Bunun yapılma sebebindeki amaç herhangi bir yakalama durumunda Türkiye'de bulunan kişilere yansımaması olduğunu düşünüyorum. Yakalandığında yurt dışı firma yakalatmış olacak, yakalanmaz ise yurt içi firmalara fatura edilecek iddiası var. Üstelik kokain yakalanması durumunda gümrük ve narkotik muhatap bulamayacak. Perde arkası aydınlatılıncaya kadar da asıl sorumlular delilleri karartacak, değiştirecek ve belki de yurt dışına kaçacak. Evet, bunları resmi kurumlar da biliyor ve takip de ediyorlar. Ancak ülkemizi yol geçen hanı gibi gören bu uyuşturucu madde tacirlerine karşı mücadele kararlı bir şekilde devam etmeli. Yalnız bu yakalanan uyuşturucu maddelerin arkasında bulunan asıl kişiler ve yurt dışı bağlantıları deşifre edilmeli. O dönemde yurt dışı yasağım olmasa yurt dışına çıkıp bu kartelleri ve bağlantılarını araştırıp rota üzerindeki tüm istasyonları ortaya çıkarmak istiyordum. İlk önce de Kolombiya'dan Türkiye'ye gelmek üzere olan ve yakalanan kokainin izini sürmekle başlayacaktım olmadı. Fakat sorun şu, Türkiye ne yazık ki uyuşturucu kaçakçıları için bir üs haline gelmiş durumda. Ne olursa olsun ne bundan vazgeçmiyorlar, Türkiye'den de işbirliğine girenler var, yurt dışında da yönlendirenler var. Mesele bunlara müsaade edilip edilmeyeceğidir. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Emniyet Narkotik Şubeleri imkansızlıklar içerisinde imkan yaratmaya çalışıyorlar. Savcılar korkusuzca uyuşturucu tacirlerinin üzerine gidiyor. Ancak eksikliklerimiz var. Mücadeleyi verenlerin ellerindeki olanaklar yok denecek kadar az. Ağ o kadar geniş ki ipin ucunu çektikçe sonu gelmiyor. Kokain operasyonlarının baş mekanı da sayfalardır yazdığım gibi Mersin Limanı. Bu kitabı hazırlarken yine kokain yakalaması yapılan ve medyaya ayrıntıları yansımayan diğer operasyonlar kapsamında da gelişmeler oldu. Bir döviz şirketi sahibi tutuklandı, yine Suriye uyruklu. Vatandaşlık almış olan S.H. ve Kuzey Irak bölgesinden D.H.H. tutuklu. Bu iki olayın da izleri, fatura hareketleri, banka işlemleri izlenirse kokain yakalamalarındaki isimlere ulaşılacak. Yine Suriye uyruklu S.H. dosyasında tutuksuz yargılanan isimlere bakılırsa bu isimler bizi yine kokain sevkiyatında yakalanan isimlere götürecektir. Aslında bu da araştırmalarımın nedenli doğru olduğunu gösterir bir gelişme oldu. Bu arada Mersin Limanı'nda yakalamalar X-ray cihazı ile oluşuyor biliyorsunuz. Ama bu cihazlar şu anda özel şirkette. Aylık işletme parası alıyorlar, üstelik milyonlarca lira. Var olan cihazlardan ikisi yarı sabit. Birisi hızlı tarama yapıyor, X-ray cihazları Çin, Alman ve İngiltere menşeli. X-ray cihazlarından bir tanesi de artık ömrünü tamamlamış. Mobil olan yani hızlı tarama yapan X-ray, MIP adlı firmaya ait. Bu özellik önemli. Yani yeni nesil çekiciler, konteyner taşıyıcısı sadece bu cihazda taranabiliyor. Limandaki aylık tarama sayısı 4000'e kadar çıkıyor. Her taramada X-ray işletmecisi firma 257 lira kullanım ücreti alıyor. Limanda sorduğumda ise aldığım cevap eski çekicilerden yeni çekicilere aktarma yapılırken verilen hizmetin bedeli deniyor. Ancak diğer yetkililerle konuştuğumda bunun doğru olmadığını söylediler. Her konteyner başına 257 lira, çarpın 400 konteynerla 1 milyon lira. Bununla da bitmiyor tabii. Konteyner incelendi, mesela şüpheli durum var, köpekle aramaya geçilsin isteniyor. Konteyner indirildi, hop tekrar 250 lira ücret daha alıyor işletici. Yani sabit olan X-ray cihazlarını kullanan bakanlık personeli, bakım onarımı da firmalara ait değil, üstelik onu da bakanlık ödüyor. Hani araç kiraladığınız bakım onarımını da sizin ödemeniz gibi. Bakanlık gümrük kapılarındaki kantar paralarını bakanlık bütçesine almak yerine özel şirketler hesabında tutarak yüzlerce araç kiralayacağına limanlardaki bu özel şirket istilasına son veremez mi? Üstelik bahsettiğimiz sadece Mersin Limanı, Türkiye'deki tüm limanlarda durum bu şekilde. Yapılması gereken çok basit aslında. Limanlara bakanlık bünyesinde 3 boyutlu X-ray cihazlarının alınması gerekiyor. Alınan cihazlar 1-2 yıl içinde de kendini amorti ediyor. Anlamadığım Ticaret Bakanlığı'nın Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü emrine verebileceği X-ray için bütçesi mi yok da özel şirketlere bu imtiyaz veriliyor? Neden X-ray cihazları özellikle özel şirketlerden alınıp para ödeniyor? Özel şirketlerin kontrol ettiği limanların uyuşturucu madde ve kaçakçılık merkezi haline geldiği görülmüyor mu? Düşünün, X-ray cihazınız var, alıcısı hazır, kiralıyorsunuz, personele de gerek yok. Bakanlık personeli kullanıyorsunuz. Bakımı da bakanlık tarafından ödeniyor. Her kontrol olduğunda da ayrıca konteyner indir bindir, açma tarama işleminden para alıyorsunuz. Mis gibi düzen değil mi? Sonra gümrük muhafaza ve emniyet narkotik uyuşturucu tacirleri ile mücadele etsin dursun. Edebilirse adeta bu ticaretin önü açılmak isteniyor. Kim bilir ama yine de bu kadar olayın içerisinde büyük resme bakmamız gerek. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 50.